Ayrım 46, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 645. Hiddetli yeşil derilileri biçerek kendine yol açıyordu. Yaratıklar kendilerini savunmaya çalışıyorlardı ancak sürpriz saldırı etkisiyle alanın darlığı cücenin lehine işliyordu. Neşeli kahkahası, hırıltıları ve bağırışları rayların sesine karışıyordu. Sonunda geriye kalan son rakibiyle karşı karşıya kaldı. Güçlü birine benziyordu ve zırhı daha sağlam görünüyordu. "Hayır, bırak liderleri yaşasın," diye bağırdı Tungdil. "Onu sorguya çekmeliyiz." Ancak cüce öldürme sarhoşluğu içindeydi. O anda iki baltası da orkun üzerine indi. Canavar iki hamleyi aynı anda savuşturamadı. Andokai Djerun'a emir verdi. Savaşçı zırhlı kolunu uzattı. Ölmek üzere olan canavarı ensesinden tuttu ve vinç gibi kendi vagonların içine çekti. Burada da kılıcını boğazına dayadı. Yaratığın karşı koştuğu anında son buldu. "Hey, buna hile denir." Boindil korkusuzca kendi vagonlarına geri atladı ve yerine geçti. Oradan da Ork'un kafasını patlatmak üzere ön tarafa geçmeye çalışırken Andokai yoluna çıktı. "Aklını başına topla Boindil. Büyük güçlerim seni kendi isteğin dışında sakinleştirecek kadar toparlan," diye uyardı onu çelik gibi bakışlarıyla. "Önce dışarıda neler olduğunu öğrenmemiz lazım." Boindil'in çılgınlığı ile mantığın nasıl mücadele ettiğini dışarıdan anlayabiliyorlardı. Nefes nefese kendini tahta bankın üzerine bıraktı. Mantığı galip gelmişti. "Siz bilirsiniz, ben keyfimi yaptım. Daha fazlası da yine yaparım." Tungdil orka döndü, tutsağı gözleriyle süzdü. "Karasemer'de neler oluyor?" diye sordu yaratığa kendi dilinde. "Sana bir şey anlatmayacağım, yerden bitme," diye çıkıştı yaratık. Cüce Djerun'un miğferine uzandı ve siperliğini açtı. Tutsağın yüzü mor ışığa bulandı ve iğrenç, korkunç bir korku maskesine büründü. "Onu anlatmak ister misin?" Savaşçının yüzüne bakmaktan çekiniyordu. Vaha'daki görüntü ömrü boyunca aklından çıkmayacaktı. "Yoksa önce kolunu mu ısırıp koparsın?" Ork tiz bir sesle anlamsız şeyler bağırdı. "Hayır, onu geri çek. Karasemer'de ne işiniz var?" "Orada saklanan yerden bitmeleri kuşatıyoruz," diye anlattı heyecanlı bir ses tonuyla. "Nodo'nun onların ölmesini istiyor." "Neden?" "Bilmiyorum, öyle istiyor." "Nodo'nun orada mı?" Ork sustu ancak o arada gözlerini Djerun'dan ayırmadı. Tungdil korkusunun kokusunu alabiliyordu. "Magus Masadağ'da mı?" diye tekrarladı sorusunu. Yine cevap gelmeyince savaşçı işi devralmaya karar verdi. Kafası hızlı bir şekilde ileri fırladı ve bir çatırdı duyuldu. Ork çığlıklar attı ve biraz önce ucundan kolunun bulunduğu yerdeki kanlı kesiye baktı. "Evet, orada, orada," diye cevap verdi acılar içinde. "Saldırı ne zaman başlayacak?" diye öğrenmek istedi Tungdil acımasızca. "Bunu söyleyemem. Savaşçılarım da 4 güneş batımı içinde orada olmam gerekiyordu," diye cevap verdi canavar. Sağlam eliyle akan yeşil kanı durdurmaya çalışarak, ancak kan çok şiddetli fışkırıyordu. "Daha." Djerun aç görünüyordu ve taze yiyeceğinin görüntüsü iştahını daha da kabartıyordu. Andokai ya da Tungdil'in iznini beklemeden orkun üzerine atıldı ve onu öldürerek titreyen cesedi yemeye başladı. Bunu arkası herkese dönük yaptığından yine kimse yüzünü göremedi. Maga ona bir emir verdi. Savaşçı anda leşi bırakıp yere oturdu. Ön tarafı ile miğferinin yüz kısmı yeşile boyanmıştı ve her taraf iğrenç bir şekilde parçalanmış orkun iç organları gibi kokuyordu. "Onu dışarı at," diye emretti Andokai. Djerun orkun artıklarını vagondan dışarı attı. "Ona ihtiyacımız kalmadığı anda," dedi hiddetli kısık bir sesle, ancak sonra da cümlesini tamamlamaktan vazgeçti. "Terbiye edilmiş vahşi bir hayvandan başka bir şey değil." Andokai'ye baktı. "Umarım Tanrı onu her zaman kontrol edebilme gücünü sana bahşeder." Cüce baltalarını yerine koydu. "Eğer etmezse bana haber ver. Sana yardım ederim." Kadın cevap vermedi. Samusi'nin oğlu babasının yaratıklarını yiyor. Tungdil içinde sönmek bilmez mor mavi bir alevin yandığı şeytani demir siperliği şaşkınlıkla seyretti. Sonra da bakışlarını Narmore'ye çevirdi. "Orkların 4 güneş batım içinde orada olmaları gerekiyormuş. Biz de orada olsak iyi olur." Yine ön tarafa yöneldi. Yolculuğun taze rüzgarı yüzüne çarpıyor, orkun kokusunu burnundan uzaklaştırıyordu. Korunaklı ülke kötülükten arınacak mı, yoksa onu yenik mi düşecek, çok yakında belli olacak. Korunaklı ülke, Gauragar Krallığı, 6234 güneş döngüsü, kış. Yolda kendilerini göstermek istemeyen koruyucuları tarafından katledilmiş 50 orkluk bir birliğin arda kalanlarıyla karşılaştılar. Bir sorunla karşılaşmadan Karasemer'e yakın bir bölgede tünelden çıkarak bir zamanlar Gauragar olan topraklara ayak bastılar. Tungdil bölgeyi hemen hatırlamıştı. "Bu yönde ilerlemeliyiz." Masada ilk gördüğü hafif meyilli tepeye götürdü onları. Nöbetçilere görünmemek için dikkatli bir şekilde tepenin en üst kısmını emekleyerek çıktılar. Onlarla karşılaşmaya daha hazır değillerdi. "Bırak kasadına," diye fısıldadı. "Tam zamanında gelmişiz." Masadan çevresindeki karanlık çam ormanı yok olmuştu. Bunun yerine ise kara semerin etrafını üzerindeki platformda ufak siyah noktaların hareket ettiği ahşap yapılar çevrelemişti. Orklar dağın içine girmenin yollarını aramak ya da tepesine çıkmak ve kaleyi oradan işgal edebilmek için baş döndürücü yükseklikte rampalar inşa etmişlerdi. Muhtemelen yamaçlarda kafalarını parçalamaktan sıkılmışlardı ya da düzinelercesi kızgın kayalıklar tarafından silkelenmişti. Karanlık kaya parçası çevresindeki çam ağaçları olmadan daha bir tehditkar görünüyor. Arada sırada gizli deliklerden siyah kaynar bir sıvı saldırmaya hazırlanan orkların üzerine dökülüyor ve onları öldürüyordu. Başka bir noktada ise yarıklardan kor halinde toplar yuvarlanarak iniyor, kısa bir uçuşun ardından da saldırganların ortasına düşüyordu. Küreler patlıyor ve içlerindeki yer yağı çevreye yayılıp etrafındaki her şeyi ateşe veriyordu. Eski savunma sistemlerini işler haline getirmişler. Ancak ne kadar canavar hayatını kaybetse de Nodun'un birlikleri saldırmaktan vazgeçmiyordu. Sürekli yeni bir şeyler arayarak düz ovada karıncalar gibi gezinip işgal gereci olarak kullanabilecekleri yeni düzenekleri kurmak üzere malzeme topluyorlardı. Ogreler çamları ikiye ayırıp katlayarak üst üste yığılıyorlar ve bu şekilde de kule ve rampalar inşa ediyorlardı. Ancak savunmadakiler şu ana kadar onları zamanda ateşe vermeyi ya da zincirlerle devirmeyi başarabilmiş, bu şekilde de orkların daha hücum etmesini engelleyebilmişlerdi. Dev canavarlar geriye kalan molozları sabırlı bir şekilde toplayarak yeni rampalar diziyorlardı. Orklar ise sabırsızlıkla kaleyi ele geçirip hücum etmeyi bekliyorlardı. "Ne ironik," dedi Tungtil Balandis'le Boendil'e, gözlerini Masadağ'dan ayırmadan. "Üçüncüler burayı diğer cücelere karşı inşa ettiler. Ancak şimdi de cücelerin varlığının sona ermesini engellemek için onların korunabildiği son yer oluyor." Nişin içinde okudu, eski satırları okudu. Üçler tarafından uyandırıldı. Üçlerin rızasına dışında yeniden boyandı. Tüm çocukların kanıyla. Ne anlama geliyordu bu? "Kaç kişiler sence?" diye sordu Balandis kocaman gözlerini kalabalığa dikerek. Saldırganlar kamplarını Karasemer'in bir mil uzağında çevresinde çember oluşturacak şekilde kurmuşlardı. Kötü çatılmış çadırların onları kar ve rüzgardan koruyordu ve sağda solda gökyüzünde dumanlar yükseliyordu. 80 bin ya da daha fazla diye tahmin yürüttü hiddetli, soğukkanlı bir şekilde. Sonra da Tungtil'in omzuna vurdu. "Haklıydın. Her ne kadar bir kitaptan alınmış olsa da senin planın daha iyiymiş. Baltalarımı domuz burunların gövdelerine saplayıp çıkarana kadar diğerleri üzerime çullanırdı." Rodorio batıyı işaret etti. "Şu tarafa bakın. Orası Nodun'un kaldığı yer olmalı." Diğerlerinden boyut olarak çok daha büyük olan bakır renginde gösterişli bir çadır gördüler. "Magus olsam diğerlerinin kaldığı o dökük çadırlarda değil, burada kalırdım." "Sen her zaman kibirliydin," dedi Furkas. "Dünyaya bir soylu olarak gelmiş olsaydın tebaan seni çoktan boğazlamış olurdu. Ve sen de onlara ölümümü iyice uzatacak bir alet icat edip verirdin, biliyorum." Karşılıklı gülümsediler. Ayrıca Furkas dikkatlerini asıl savaş alanı dışında yer alan ve ogrelerin diğer yaptıklarından çok daha sağlam görünen tekerlekli ve yaklaşık 200 adım yüksekliğinde bir kulenin bulunduğu noktaya dikkatlerini çekti. Bununla hedeflerine ulaşırlar diye tahminde bulundu. Ateş saldırılarına karşı korunmak için payandaların üzerini tuğlalarla örtmüşler. Yüzlerce ork atlayıp gelerek çeşitli platformların üzerine tırmandı. Ok ve mızrak atan mancınıklar hazırlandı. Ogreler son hazırlıklarını da tamamlayarak kuleyi dağa doğru itmek üzere tekerleri asıldılar. Her yerden kulak tırmalayıcı boru sesleri duyuldu ve böylece toplu hücum için sinyaller verilmiş oldu. "Zamanı geldi," diye karar verdi Tungtil. "Nodun'una tutsaklarını götür Narmor'a." Kadın kararlı bir şekilde başını salladı ve kara elf zırhını kuşandı. Narmor'a birkaç saniye içinde korunaklı ülkenin en korkulan yaratıklarından biri haline geldi. Sadece kıyafetleri değişmemişti. Değiştirdiği her bir parçayla birlikte yüz de değişiyor, sertleşiyor, daha gaddar bir ifade kazanıyordu. Kırmızı eşarbını çıkararak siyah saçlarını düzeltti. Sonra da ayağa kalktı. "Şimdi sıra en önemli şeye geldi," dedi karanlık bir ses tonuyla. Gözlerinin beyazı kayboldu ve yerini kara harfleri gündüzleri ele veren siyaha bıraktı. "Gerçeği bilmesem inanamazdım. Tunklon'u gerçek bir kara elften ayıramazdı ve bu şekilde de planlarını gerçekleştirebileceklerdi. Kusursuz Narmora. Andokai Vahad'ı bir kara elfin boynundan aldı, basit mavi renkli kolyeyi uzattı. Bu seni Nodon'un büyülerinden koruyacaktır diye açıkladı. Güvenlik amaçlı, olayları nasıl geçeceğini bilmiyorum. Belki ayrılırız ve tek başına mücadele etmek zorunda kalırsın. Narmora Maga'ya gülümsedi. Burada bekleyin, ben gidip paralı askerlerin zırhlarını getireyim. Sesçe uzaklaşıp birkaç adım sonra gözden kayboldu. Tunkdil Balandis'in elini baltasına götürdüğünü fark etti. O çok garip oldu diye istemsiz davranışını açıklamaya çalıştı. Karanlık, tehlikeli, tıpkı gerçek bir kara elf gibi. Karanlık tarafı fikrini değiştirse ne yaparız diye kaygılarını dile getirdi hiddetli. Nodon'unu öldürecek keskin ateş ve güç onun elinde. Kolye ile Maga'nın büyü gücüne karşı da korunmuş oldu. Bize ihanet ederse ona karşı nasıl savaşacağız? İhanet mi? Asla. O Narmora diye sakinleştirdi Furgason'u. Ses tonu enerjik ve savunmacıydı. Ve o bir oyuncu. Yolda ne derse desin ve nasıl davranırsa davransın ondan şüphe etmeyin. İsteseydi bizi çoktan... Narmora yanında dikkatsiz devriyelerin zırhlarıyla birlikte geri döndü. Ganimetini karların içine attı. Onları biraz silmelisiniz dedi sadece. Rodario bir takım özel hazırlıklarını tamamladıktan sonra yolculukların en tehlikeli kısmına adım attılar. Tunkdil, Balandis ve Boindil yüzlerini kokan miğferlerin altına saklayan ve sözde askerlerin arasında yürüyorlardı. Narmora ise keskin ateş sırtında paçavralara sarılı halde en önde ilerliyordu. Dijerun tepede efendisinin bir işareti üzerine onlara yetişip ortalığı velveleye vermek üzere hazır bekliyordu. Boindil özellikle baltaları olmadan ve üstüne üstlük elleri bağlı halde kendini hiç rahat hissetmiyordu. Ancak o da Nodon'unla başka türlü yaklaşamayacaklarının farkındaydı. Kitabın sonunda ne oluyordu diye sormak geldi aklına. Rodario ağzını açtı ve ancak Tunkdil ondan önce davrandı. İyi bitiyor diye cevap verdi ve oyuncuya yalvaran gözlerle baktı. Rodario ise gözlerini yuvalarında çevirdi ancak yine de ses etmedi. İyi diye homurdandı hiddetli ve konuyu kapattı. Furgas herkesin silahlarını bir çuvala doldurmuştu ve gerektiği anda onları atmak üzere hazırda tutuyordu. Tutsakların bileklerindeki deri kayışlar ve en ufak bir zorlamada kopacak ve serbest kalacakları şekilde bağlanmıştı. Her şey görüntüden ibaretti. Öğleden sonranın karanlığında kampa ayak bastılar. Narmora onlara sertçe bakıp tutsakların Nodon'una şahsen teslim edeceğini söyledikten sonra 3 ork ve 4 boglin'den oluşan nöbetçiler geçmelerine itiraz etmeden izin verdiler. Boglin'lerden biri Magus'a muzaffer bir dişi kara elf geldiğini haber vermek üzere önden koştu. Grup çadırların arasından doğruca habercinin gittiği yere doğru hareket etti. Haklıymışım dediği duyuldu Rodario'nun miğferinin altından kısık bir sesle. Burası Nodon'un çadırı olduğu aşikâ. Sessiz oldu emretti kara elf değişmiş koyu sesiyle ve oyuncu anında suspus oldu. Adım adım arkasından kötülüğün olduğu koyu yeşil perdelere yaklaşıyorlardı. Girişe 20 adım kadar yaklaşmışlardı. O anda perdeler aralandı ve karşılarına eski bir tanıdıkları çıktı. Sivri kulaklar, düzgün yüz hatları ve uzun sarı saçlar. Sint Horas dedi Tunkdil dehşet içinde. Boindil Tunkdil'e doğru eğildi. Kitapta bu da yazıyor muydu diye mırıldanarak sordu. Kara elf haince gülümsüyordu. Bedeninin üst kısmı ağır siyah, kiyonyumdan bir zırh tarafından korunuyordu. Bacak kısmında ise aynı metalden yapılma parçalardan meydana gelen bir eteklik vardı. Ağır bir çatışma için hazırlanmıştı. Her karşılaşmamızda çok mutlu oluyorum diye eğilerek selam verdi cüceye. Sonra Narmora'ya döndü. Ganimetin için seni tebrik ederim. Morana diye uydurma bir kara elf ismi verdi. Morana diye tekrarladı Sint Horas. Tion seni benden ve Kaphalor'dan daha çok seviyor olmalı. Zira birlikte tüm korunaklı ülke boyunca bu cücelerin peşinden koştuk. Ancak onları bir türlü ele geçiremedik. Dehşetli soğuk gözlerini onlara dikti. Kime baktığı belli olmuyordu. Fakat gördüğüm kadarıyla sayılarını eksiltmişiz. Ama onları yakalamak için yeterli olmamış anlaşılan dedi Narmora onu küçümseyerek. Sevimsiz kara elf rolünü oynamaya ve kendini ezdirmemeye karar vermişti anlaşılan. Evet maalesef diye sahte bir şekilde iç geçirdi Sint Horas. Tutsakları bana teslim et ve git. Onların Nodon'unu ben takdim edeceğim. Narmora yerinden kıpırdamadı. Onları ben yakaladım ve Magus'un övgüsünü ben elde etmek istiyorum. Tıpkı senin yapmayı düşündüğün gibi. Sint Horas onu baştan aşağı süzdü. Cesursun genç kara elf. Nasıl oldu adını daha önce hiç duymadım. Dusson Basur büyük bir yer ve karşılaşmamış olmamız çok doğal. Demek Dusun Basur'dan geliyorsun. Memleketimizin dört bir karışını ezbere bilirim. Ne de olsa orayı ben yarattım. Gelip önde durdu. Annenin adı ne? Babanın adı ne? Nerede yaşıyorsun Moran'a? Seni ilgilendirmez diye korkusuzca cevap verdi. Ya git Nodon'una geldiğimi haber ver ya da defol. Efendi uyuyor. O zaman git uyandır. Tunktil hala korkudan kas katıydı. Ne yaparız? Yanından kaçıp gidelim mi? Yanından geçebilmemiz için içimizden birkaçının ölmesi gerekir. Çadırın girişine baktı. Daha fazla bekleyemezlerdi yoksa dikkatleri daha fazla çekerlerdi. Böylece de suikast girişimleri iyice zorlaşırdı. Riski göze almalıyız. Şunu duydun mu Kapolar? Sintoras başını kaldırdı ve güldü. Çok cesur. Bu bir gün ölümüne neden olabilir. Ben olsam çoktan derisini vermiştim diye duyuldu arkalarından. Rodario ürkerek geriye döndü. Kendisine birazcık büyük gelen zırhı şangırdadı ve mızrağının ucu Balandis'in kafasının üzerinden çok az bir farkla geçti. Arkalarında Tunkdil'in güzel çayırdan, İlkler Krallığından tanıdığı uzun siyah saçlı bir kara elf duruyordu. Düşünceleri birbirine girdi, ne yapacağını bilemiyordu. Ben bir Morana tanımıştım ancak o uzun zaman önce öldü ve görünüşte çok farklıydı dedi Kapolar ve gözlerini Narmora'nın üzerine dikti. Üzerine tüm ışığı emen tiyonyum destekli deri bir zırh vardı. Sen Dusun Basur'dan değilsin. İncecik parmaklarını kısa kılıcının sapına koydu ama nereden geliyorsun ve neden yalan söyledin? Artık boyun dilde gerilmeye başlamıştı. Gözleri sağa sola dönüyordu. Tunkdil'in bakışlarıyla bir emir vermesini bekliyordu. Saldırmalı mıyız? Ama çok güçlüler. Tunkdil'in aklına bir şey gelmiyordu. Farkında olmadan kara elflerin arasına düşmüşlerdi ve içlerinden hiçbiri Narmora'yı Magus'un yanına götürecekmiş gibi görünmüyordu. Oyununuz çok sıkıcı. Madem beni Magus'un yanına götürmüyorsunuz, ben de onu kendim çağırırım dedi. Sesinde ince bir titremeyle. Tüm oyunculuk yeteneğine rağmen onu da korku sarmıştı. Yüksek sesle Nudon'u çağırdı. Kara elfler güldü. Hiç şansın yokmuş senin de Morana dedi Sintoras neşeyle. Seni kandırdım. Magus kulenin yanında. Birliklerin toplandığı yerde. Onun yanına gidiyorduk. Mızrağım uzun süredir cüce kanı içmedi. Kulenin orada mı? Cücelerle askerlere baktı. O halde onları oraya götüreceğim. Sintoras'ın yanından geçmeye yeltendi ancak Karelf o anda kılıcını çekip Narmora'nın boğazına dayamaya kalktı. Ancak Narmora hamleye silahıyla karşılık verdi. Bunu bir kez daha denersen ölürsün dedi Sintoras'ı tehdit ederek. Cücelerin başının üzerinden bir bıçak uçtu ve silahın bilenmiş sivri ucu yarı kara elfin koltuk altına saplandı. Kadın acıyla haykırdı. Benim tanıdığım Morana'nın sesi de seninkinden farklıydı dedi Kapolar karanlık bir sesle. Furgas kızgınlıktan çıldırmış bir halde saldırganın üzerine atıldı. Kara elf mızrak hamlesinden kolayca sıyrılarak kısa kılıcını çekti ve Furgas'ın başına doğru göstermelik bir hamlede bulundu. Furgas numarayı yuttu ve yukarıdan gelecek hamleyi savuşturmaya hazırlanırken siyah saçlı kara elfin kılıcı bedenine saplandı ve Furgas inleyerek yere düştü. Çabuk diye bağırdı Tunkdil korkusunun üzerine atıp silahların olduğu çuvalı arkadaşlarını uzatan Rodario'ya. Cüceler iplerinden kurtuldular ve baltalarını alarak nefret ettikleri düşmanların üzerlerine saldırdılar. Rodario gülümseyen Sintoras'ın önünden kaçtı, boyundil baltalarını sallayarak araya atladı. Demek kürdanın cüce kanına susamış, öyle mi Karagöz? Bel hizasına saldırdı ve böylece oyuncudan uzaklaşmasını sağladı. Bu hamle Rodario'ya gerekli olan zamanı kazandırdı. Bu iyi oldu. Benim de baltalarım sivri kulak kanına susamıştı. İkisi arasında şiddetli bir dövüş başladı. Balandis Boyundil onunla tek başına mücadele etmek istediğini belirtmiş olsa da yardımına koştu. Andokai Tunkdil ile birlikte kapoları meşgul etmek görevini üstlenmişti. Narmora ise bu sırada yaralı eşine baktı. Kendisi şanslıydı. Atılan bıçak damarın hemen yanına isabet etmiş ve azıcık kanayan ufak bir yara açmıştı sadece. Ancak Furgas'ın durumu ciddiydi. Nefesi zayıflamıştı ve güçsüz bir halde temiz hava alabilmek için miğferinin siperliğini açmaya çalışıyordu. Sevgilim diye sakinleştirmeye çalıştı Narmora onu kanı durdurmak için yarasına bastırırken. Gözleri yine eski haline dönüp insanileşti ancak kanı durduramıyordu. Kızgınlıkla bağırıp ayağı fırladı ve Andokai kenara iterek kara elflere bir seri saldırıda bulundu. Onu bana bırak. Sen Furgas'la ilgilen diye yalvardı. Yoksa ölecek. Ve gözleri yine karardı. Andokai başını salladı ve geri çekildi. Ne kadar dokunaklı dedi Kapolar dalga geçerek. Merak etme. Seni de sevgilinin yanına göndereceğim. Ancak önce seninle biraz eğlenmek istiyorum dedi. Narmora'nın hamlelerinden incelikle kurtularak Tunkdil'in göğsüne bir tekme attı. Yine de bir hamleden kurtularak yumruğunu Narmora'nın yüzünün ortasına indirdi. Kadın geriye doğru sendeledi. Ancak karşısındakinin kılıç hamlelerinden sıyrıldı. Fakat bunun karşılığında burnunun üzerine bir diz darbesi yedi. Refleksle geri çekildi ve kara elfin tam kılıç mesafesine girdi. Tunk dil duraksamadan hareket etti ve yanında ikincisi olmasına rağmen baltasını fırlattı. Boindil bu yaptığına çok kızacaktı. Balta uçtu ancak sesi kapoları tehlikeye karşı uyardı. Tunkdil kara elfin bunu nasıl yaptığını anlamasa da kapolar baltayı sapından yakaladı ve aynı hızla geriye fırlattı. Bu hareketin devamında dönerek Narmora'nın ayaklarını yerden kesti ve kılıçlarıyla öldürmeye hazırlandı. Cüce silahtan kaçamadı ancak şansına baltanın küt tarafı göğsüne çarptı. Kaburgaları çatırladı ve korkunç bir acı hissetti. Geri dur kapolar, o benim diye bağırdı kısılmış bir ses. Kara elf durdu ve yoktan var olmuş gibi ortaya çıkan Nodon'una baka kaldı. Efendim siz... Bu kadar bocalama bile Narmora'ya yetmişti ve silahların üzerine eğilmiş olan rakibini boğazına alttan sapladı. Neredeyse kafası tamamen kopan kara elf son bir hamlede bulunarak yerde yatan Narmora'yı boğazından yaraladı ve sonra da kadının üzerine kapaklandı. Çirkin bir çığlık duyuldu. Sintoras arkadaşının öldüğünü gördü ve söz konusu bocalamayı yaşatan gerçek magus olmadığını anladı. Onları yenemeyeceğini anlayarak geri çekilmeye karar verdi. Koruyucu kolyesi olmadan Maga'nın gücüne karşı koyamaz. Tekrar görüşeceğiz. Ölümünüz adımı taşıyacak. Bu sözleri söyledikten sonra ana çadırın içine koşarak geri döndü. Tunkdil ve yoldaşları peşinden koştular ancak çadırın içi boştu. Lanet olsun, kara elf bizi kandırmayı başardı. Bu sırada bir kez daha Nodon'un kılığına girmiş olan Rodario yerinde kaldı ve bulundukları yere koşarak gelen canavarları tekrar cepheye göndererek birliklerin içindeki tüm korkakları öldürmelerini emretti. Bu haini kendim ilgileneceğim, buraya bakın. Elini Andokai'ye uzattı ve anlaşılmaz heceler mırıldandı. Andokai de onun oyununa katıldı ve kendini tozların içine bıraktı. Ork ve Boglinler etkilenerek eğildiler ve arkalarını dönüp büyücünün emrini yerine getirmek üzere oradan ayrıldılar. Basit seyirci tanrıların bir lütfudur diye mırıldandı Rodario. Başlığının altından rahatlayarak kalbi ağzında atıyordu. Gittiler, kimse bu yana bakmıyor dedi. Ve geniş peleriniyle onu saklamak için Narbon'un önüne geçti. Çabuk iyileştir onu. Andokai yarı kara elfin yanına emekledi ve yaralarını kapatmak üzere büyüsünü yaptı. Ayrıca oldukça yetenekliymişsiniz dedi oyuncu omzundan geriye bakarak. Daha önce sahnede sizin kadar güzel bayılan birini görmedim. Kes sesini geveze diye tısladı Andokai ve odaklandı. Aceleyle dikkat çekmemeye çalışarak yaralılar ile ölü kara elfi çadırın içine taşıdılar ve ne yapacaklarına dair toplantı yaptılar. Hiddetli çadırın ağzında nöbet tutuyordu. Sintoras onu bizler hakkında uyarmak için Magus'un yanına gitti diye tahminde bulundu Tunkdil ve Andokai'nin derin bir uykuya sevk ettiği hareketsiz yatan Furgas'a bakarak. Ölümcül yaraları başka türlü iyileşmezdi. Narmora elini tutuyordu ve bu arada kendisi de titriyordu. Boynu kendi kanına bulanmıştı ve koyu kırmızı parlıyordu. Bu işimizi kolaylaştırmayacaktır dedi Andokai. Ama elimizde bir kara elf zırhı var. Ölü kara elfi hızla soyarak kıyafetlerini giymeye başladı. Bazı parçalar kısa, bazıları ise dar gelmişti ancak önü kapalı bir miğfer ve Narmora'nın eşini ilk anda kimse bir şey fark etmeyecekti. Nodon'un savaş kargaşası içinde farkı geç anlayacaktır. Rodario, sen bizi gerçek Nodon'un bulunduğu yere kadar götürmelisin. Bunu yapabilir misin diye açıklamaya başladı Tunkdil yeni planı. Elbette korkulan bir magusu oynamak keyifli diyerek sırıttı ve kendisini daha uzun gösteren başlığın kayışlarını sıkıca bağladı. Sonra da Nodon'un şişmanlığını taklit etmek için şişirdiği deri tulumları yerine oturttu. Alev püskürtüsünü kontrol etmeyi de unutmadı. Dans başlasın saygıdeğer ve aşağılık seyirciler bizi bekler. Fazla abartılı olmamaya çalış yoksa biz daha müdahale edemeden seni parçalara ayırırlar. Eğer birileri bizi durdurursa bizler diyerek kendisini Balandis ve Boindil'e işaret etti Tunkdil. Senin tarafından büyülenerek taraf değiştirdik ve orklara dağın içine giden yolu gösteriyoruz. Andokai furgası miğferini aldı ve başına geçirdi. Gösteriş zırhına uymuyordu ancak yapabilecek başka bir şey yoktu. Lanet olsun dedi hiddetli ve perdelerin arasından dışarısını izlemeye devam etti. Kuleyi pozisyona soktular. Bu sefer işler kötü olacak. Gözlerini kıstı. Sanırım Magus'u görüyorum. Oradaki platformda duruyor ve Şaşırarak sustu. Herkes Nodon'un yaptıklarını kendi gözleriyle görmek için kapıya yöneldi. Masada Magus'un ona yönelttiği saldırılar karşısında sarsılıyordu. Akik taşının içinden siyah yıldırımlar fırlıyor, kayaların üzerine düşüyordu. Çatırdama sesleri kampa kadar ulaşıyordu. Kara semen saldırılara inatla karşı koyuyor, kaya parçalanmayı reddediyordu ancak sonunda büyünün gücü içine girip onu oradan parçalıyordu. Kayalar toz bulutları kaldırarak çığ gibi aşağı indi. Koruma sağlayan çıkıntılar parçalandı. Arkalarında kalan ve masadan içine uzanan girişler açığa çıktı. 46. ayrımın sonu, sayfa 658.